İslami Tebliğ'in Mekke'deki Etkileri.
Bismillahirrahmanirrahim. Evlâ leke fe evlâ. Thumma evlâ leke fe evlâ. Eyahsebul insanu en yutrake suda. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. صدق الله العظيم. Sevgili dostlar, iman öyle bir tohum ki, bir yere düştü mü, mutlaka orayı yeşerti veriyor. Orayı cennete çeviriyor. Orada bir bahar estiriyor. Mekke'nin müşrik evlerinde en büyük korku bir iman bombası korkusuydu. Mekke'nin müşrik reisleri, kompradorları, Mekke site devletinin müşrik yöneticileri, şirkten beslenenler, şirk endüstrisinin ortakları, şirk anonim şirketinin hissedarları hep bir tek şeyden çok korkuyorlar. Ya bir parçamızı bu iman seline kaptırırsak? Bu onları çok korkutuyordu. Çünkü o zaman iddiaları boşa gidecekti. O zaman başkalarına nasıl mazeret söyleyeceklerdi? Ne diyeceklerdi? Nasıl, ne yüzle bakacaklardı? Resulullah da buna çok gayret ediyordu. Onun için de onlarla savaşmıyor. Onlarla mücadele etmiyor. Tüm mücadelesini her müşrik evine bir iman bombası atmaya hasrediyor. Eğer bir müşrik cehennemine, bir mümin cennetini içine atarsa, aynen tarlaya bir tohum düşmüş gibi, bu bazen bire kaç vereceği belli olmuyor. Koca bir sülaleyi, bir aileyi, hatta bazen bir boyun tümünü birden peşine takıp getiriyordu. Ebu Leheb korkunç bir kin ile, hem de yemin ederek Mekkelilere garanti vermişti. Arkanızdayım. Muhammed'in amcasıyım ama arkanızdayım. Benim gibi bir destek sizin için çok anlam ifade ediyor. Lakin Ebu Leheb kurtaramadı işi. Örneğin kız kardeşlerine engel olamadı. Peygamberin halası Erva daha davetin ilk yıllarında Resulullah'a koşuver. Yeğeninin davetine koşuver. Ervan'ın oğlu Resulullah'ın davetine koşuver. Oysa ki Ebu Leheb kız kardeşlerini ara ara toplayıp aman ha diyordu. Ailenizin biz büyüklerinden habersiz bir şey yapmaya kalkmayın. Ama Erva bu sefer karşı taarruza geçmişti Resulullah'ın halası. Eğer yeğenime bir şey yaparsan seni ellerimle parçalarım diyor. Kardeşi Ebu Leheb'e. Böyle olmuştu. Yani aileye bir bomba düşmüştü. Bir taraftan Utbe'yi biliyorsunuz. Ta büyük dededen Resulullah'a akraba düşüyor. Dedeler beraber. Abdülşems ile Resulullah'ın büyük dedesi Haçim kardeşler. Utbe her ne kadar yumuşak her ne kadar boy asabiyeti dolayısıyla Resulullah'a bir parça yumuşak davranıyorsa da aslında onunkisi bir siyaset. Ama eve ateş düştü. Utbe oğlunu kaybetti. Evet, Ebu Huzeyfe. Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe, genç Ebu Huzeyfe, Resulullah'ın yoluna giriverdi. Artık babasıyla evde münakaşa başlıyordu. Babasına da çok bağlı bir çocuktu Ebu Huzeyfe. Hem ailesini idare ediyor ama hem de Resulullah'ın verdiği görevleri hiç aksatmıyordu. Çok siyasi bir biçimde götürüyordu işi. Mümkün olduğu kadar ailede bir savaşa meydan vermiyordu. Ama işin garibi şu, Ebu Huzeyfe mümin olduktan sonra Utbe'nin çenesi durmuştu. Şimdi Utbe ne zaman müşriklerin yanında ağzını açacak olsa git oğlunu hallet diyorlar. Git oğlunu hallet. Beni Ümeyye'nin uluları artık bir şey diyemiyorlardı. Hatta ilginçtir, Ebu Süfyan, Beni Ümeyye'nin yeni reisi, harbin yerine geçen yeni reisi Ebu Süfyan, yeğenlerini de kaptırmıştı. Şimdi Ebu Süfyan ağzını açsa diyorlardı ki git yeğenlerini halletsen, ne konuşuyorsun, sen ne konuşmaya hakkın. Tabii beri taraftan Beni Mahzum da çevriliyordu bir taraftan. Çünkü gençler davete daha çabuk kulak veriyorlardı. Çünkü gençlerin yüreği nasırlaşmamıştı henüz. Üçe ayrılabilirdi toplum. Hastalıktan artık ölmüş olanlar. Yani mühürlenenler, ölüler, dik sürünenler. Yürüyen ölüler. İkincisi hastalıklı olanlar. Üçüncüsü henüz hastalanmamış olanlar. Gençler henüz hastalanmamış olanlar. Onun için de çok çabuk bu mesajı algılıyorlardı. Mesaja, davete evet diyorlardı. Ötekiler gibi hesapları yoktu. Babalarının, dedelerinin, dayılarının, amcalarının bir takım hesapları vardı. Menfaatleri vardı, çıkarları vardı. Gençler her ne kadar duygusal davranıyorlar, her ne kadar delikanlılık çağlarını yaşıyorlarsa da onlar daha menfaatten ari düşünüyorlardı olayı. Onun için de çabuk cevap veriyorlardı. Beni Mahzum'un içerisinden daha önce Erkam bin Ebil Erkam'ı zikretmiştim. Beni Mahzum'un ilk firesi oydu. Ama bilmiyordu, uzun bir süre bunu öğrenemedi. Resulullah'ın talimatı gereği Beni Mahzum, Erkam'ın İslam'a girdiğini öğrenemedi. Lakin öbür taraftan yine çevriliyordu. Hattab oğullarından Fatıma elden çıktı. Beni Mahzum'un dünürleri ve Beni Mahzum'a ait bir başka kol. Fatıma ve kocası elden çıktı. Ebu Cehil çok geçmeden aileden çok büyük bir fire daha verdi. Kızını. Kızını İslam'a verdi. Tabii onunla da kalmadı. Arkası geldi. Yine Beni Ümeyye'ye akraba bir kol olan Ebu Seleme ve Ümmü Seleme. Önce Ümmü Seleme mümin oldu. Ondan sonra kocasını İslam'a getirdi. Bazen tersi oluyor. Kocalar hanımlarını getiriyorlardı. Bazen tersi oluyor. Hanımlar kocalarını getiriyorlardı. Bazen evlatlar babalarını ve annelerini getiriyorlardı. Bazen de getiremiyorlardı. Ebu Bekir Müslüman olmuştu. Oğlu Abdülkabe sonuna kadar büyük oldu. Getiremedi. Olmadı. Baba Müslüman, oğlunu imana getiremedi. Aynen Nuh peygamber gibi. Evet. Peygamber oğlu olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Kenan olsanız ne yazık. Babanız peygamber olsa ne yazık. Sanki peygamberler tarihindeki tüm örnekler yaşanıyordu asr-ı saadette. Bugün de yaşanıyor. Bazen evladı mümin oluyordu. Ama annesine babasına sözü geçmiyordu. Evet, bir yandan dediğim gibi Hattab'ın kızı Fatıma, imanı benimsemişti kocasıyla birlikte. Hem de bu da önce hanımı benimsemiş, sonra kocası kendisine evlenme teklif ettiğinde mihir bedelin iman olur demişti. Ve o da geldi. Kat değil, iman. İman hediye. Allah'a. Allah'a bir yiğit bağışlıyorlar. Bir can bağışlıyorlar. Tabii Ebu Cehil'in, Hazreti Ömer'in dayısı olduğunu biliyor musunuz? Annesinin kardeşidir Ebu Cehil, Hazreti Ömer. Dolayısıyla Fatıma, kardeşi Fatıma'nın mümin olduğunu bilmiyordu. Bir ara Fatıma'nın bir kavga sırasında işte Resulullah'a olan kinini kusunca oradakilerden biri git de dedi sen kardeşini hallet. Hep birbirine atıyorlardı böyle. Yani sen falancayı hallet. Sen git de oğlunla uğraş. Sen git de kardeşinle uğraş. Yani Allah her birinin ocağına bir cennet düşürmüş. Onun için hiçbirinin diğerine söyleyecek şeyi yok. Öyle deyince ne? Fatıma? Evet Fatıma. Sen haberin yok, sen uyuyorsun. O hışımla geldi. Yaklaştı. Evden sesler geliyor. Sesler daha önce duyduğu, Kabe'de duyduğu sesler. Yani Kur'an sesi. Bir nebze kulak verdi. Ondan sonra girdi. Fatıma'ya, kocan nerede dedi. Ne yapacaksın? Anladı Fatıma, kız kardeşi. Efendim, hışımla geldi. Bir tane tokat çekti ona. Onun ağzı yüzü kan içinde kalmıştı. Tabii Fatıma bu sefer hiçbir şeyi gizleme gereği duymadı. Evet, ben de iman ettim. Kocam da iman etti. Allah'ın Resulü'nün arkasındayım. Sana rağmen, falana rağmen arkasındayım. Tabii o bağırıyor, o bağırıyordu. Karşılıklı uzun bir atışma süreci. Bu arada kocası da üzerine geldi. Fatıma ağlamaya başladı. Ne istiyorsunuz? Resulullah'tan ne istiyorsunuz? Hiç dinlediniz mi? Hiç kulak verdiniz mi? Hiç düşündünüz mü? İçinde bulunduğunuz durumu hiç fark ettiniz mi? Uzun bir nasihat çekti. Tabii farklı bir duyguyla gelen Ömer orada içinde fırtınalar esmeye başladı. Gelgitler başladı. Gerçekten bir sarkaç gibi imanla küfür arasında korkunç bir gitgel yaşıyor. Duydukları allak bullak etmişti. Gerçekten bir kadın kendisine öyle bir ders veriyordu ki Mekke'de erkekler şereflerine pek yakıştıramazlardı. Bir kadından nasihat alacaklar. Ömer, özellikle Ömer. Ama gerçekten de tabii vakit saat meselesi bir parça. O anda orada yürek iklimi değişecektir. Bir fırtına esecek. Bir ihtilal olacaktır yürekte. Bir inkılap olacaktır. Allah bunu takdir etmiştir. O da sebep olmuştur. Neydi biraz önce okuduğunuz? Taha suresi yeni inmişti. Taha suresi yeni dağıtılmıştı. Bir tatlı gibi dağıtıyorlardı yeni inen ayetleri evlere. Onlar da sanki bir düğün tatlısı gibi gidip alıyorlardı. Yeni bir ayet, yeni bir sure indiği zaman birbirlerine büyük bir hazine bulmuş gibi muştuluyorlardı, müjdeliyorlardı. Öyle bir aşkla yapıyorlardı ki bu işi eğer ayet gece yarısı duyurulursa hiç uykuyu falan dinlemiyorlar. Gece yarısı herkes birbirine büyük bir hediyeyi sunar gibi ayeti sunuyordu. Rabbimiz bize son olarak bunları konuştu. Bizimle şunları konuşarak diyaloğa geçti dercesine. Böyle götürüyorlardı. Kur'an onlar için sıcak, sımsıcak bir ülke. Sımsıcak bir yürek, sımsıcak bir kucak olmuştu. Kendilerini kaldırıp o kucağa atıyorlardı. O yüreğe sığınıyorlardı. Onun için ayetler karşısında kör ve sağır davranmıyorlar. Ayetleri tadıyor, kokluyor, hissediyor, dokunuyor, içiyor ve ayetleri hayatlarına geçiriyorlardı. Ayet oluyorlardı. İki ayaklı ayetler oluyorlardı. Onun için de son inen Taha suresinin ilgili ayetlerini böyle içercesine okuyorlardı. Birbirlerine, hanım beyine, bey eşine işte o ayetleri çıkarmıştı. Ayetler karşısında büyülendi Ömer. Bunlar dedi daha önce duyulmamış sözler. gerçekten, gerçekten etkilenmişti. Ve ondan sonra Resulullah'ın kapısına gitti. Yine karma karışık duygular. Ne yapacağını bilmiyor. Oysa ki Mekke'nin kodamanları önünde halledemediniz bu işi, elinize yüzünüze bulaştırdınız. Ben halledeceğim tek başıma diye çıkmıştı. Ama halletmek için gelen Ömer halledilmişti. Resulullah'ın bulunduğu evin kapısında nöbetçi olan sahabi Ömer'in geldiğini görünce, Ömer'in halini daha önce bildiği için hemen içeri haber uçurmuş. Resulullah da bırakın gelsin. Ömer geldi. Müşrik olarak girdiği kapıdan mümin olarak, Ömer olarak çıktı. Evet, müşrik Ömer olarak girdiği kapıdan Hazreti Ömer olarak çıktı. Mümin Ömer olarak çıktı. Sebep? Aynen büyük şairimiz, değerli mütefekkir Sezai Karakoç'un dediği gibi, İslam'ı öyle güzel yaşa, öyle güzel yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. İslam'ı öyle güzel yaşarsanız, eğer sizi öldürmeye gelen siz de dirilecektir. Siz de hayat bulacaktır. Siz insan dirilten bir sağaltıcı soluk olacaksınız o zaman. Eğer iki ayaklı iman olursa. İşte Mekke'deki her eve böyle bir iman bombası düşüyordu. Bir eve iman bombası düştüğü zaman o ev iflah olmuyordu artık. Sürükleyip getiriyordu. Çünkü imanın cazibesi kendisindendir. İman caziptir. Bugün de aynı şey geçerli, gelecekte de aynı şey geçerli olacak. Onun için bir aileye bir tane iman bombası atmaya bak. Bir tane. Çok değil. Bir tane girsin ucundan kıyısından. Bırakın ondan sonra. Bırakın ondan sonra. İman caziptir. Yeşertir gider etrafını. Göreceksiniz. Bire kaç vereceğini Allah bilir. Eğer salim ve sağlıklı bir biçimde atılmış, bilgi ve iman üzerine kurulmuşsa o hayat, o attığınız tohum, o zaman göreceksiniz. O aileyi, belki o ailenin bağlı olduğu tüm bir boyu, obayı alıp gelecektir. Onun için iman bizatihi caziptir. Cazibesi kendi bünyesinden gel. Onun için çok kızdığınız, çok öfkelendiğiniz, imanla, İslam'la, Allah'la çok savaşan ailelere yapacağınız en büyük taarruz, o ailenin içinden bir fidanın imana kanması olacaktır. Onu iman eri yapın, bırakın salın içine. Göreceksiniz. Çok farklı şeyler olacak. İşte Resulullah'ın yaptığı da bu. Ve bu dönemde inen ayetlerin tabiatına bakıyoruz. Bu dönemde inen ayetlerde bazı özellikler görüyoruz. Bu dönem özellikle hicretin 4 ila 6. yılları arası. Ki zaten Hazreti Ömer için de bu söyleniyor. 4 ila 6. yılları arasında bu dönemde inen ayetlerde temel bir özellik olarak şunu görüyoruz örneğin. Beynel havfi verraca. Korku ile ümit arasında. Müminler terbiyesi. Bir, umutlandırılıyorlar cennetle, bir, cehennemle uyarılıyorlar. Bu dönemde inen ayetlerin hemen tamamında bu özellik görülüyor. İkinci özellik bu dönemde inen ayetlerde bir amaç sunmak. İnsanlara bir amaç sunmak. Bu amaç da insanların başıboş olmadığını ifade eden ayetler. İşte hutbemin girişinde okuduğum ayetler. Evlâ leke fe evlâ. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Thumma evlâ leke fe evlâ. Ardından yine yazıklar olsun sana. Yine yazıklar olsun. Eyahsebul insanu en yutrake suda. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yularını boynuna dolayacağımızı mı sanıyor? Saldım çayıra diyeceğimizi mi sanıyor? Hayır. İnsan yılkı atı değil. İnsanı bir amaç için yarattı. Ya bunu bu manayı ne veriyordu? Yine hutbenin başında okudum. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Mükerrer ayetlerdendir Kur'an'da gelen bu. Biz gökleri ve yeri oynamak için yaratmadık. Ve o ikisi arasındakileri oynamak için yaratmak. Ne müthiş ayet değil. oynamak için yaratmak. Ey insan, eğer sen göklere, yere, o ikisi arasındakilere bakarken bunlarda Allah'ın varlığının tecellisini görmüyorsan, sen bunlara Allah oyuncak için yarattı gibi bakıyorsun. Allah'a hakaret ediyorsun. Maksadına matuf kullanmıyorsun demek. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu da onu tekrar adeta tamamlıyor. Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil, yalnızca kulluk etsinler. Oynamak için değil. Allah'ın oyuncağa ihtiyacı yok dostum. Onun için hep bu dönemde inen ayetler yere göğe dikkat çekiyor. Uluhiyetin ve rububiyetin sembollerine dikkat çekiyor. Çünkü varlık, hep varlık onu çağrıştırıyor. Onu andırıyor, ona götürüyor. Varlık bir alamettir, ayettir. Ayet ne demek? Belge demek, işaret demek, alamet demek. Neye? Allah'a. Allah'ın varlığına bir belge. Varlığa bakacaksınız, esere bakacaksınız, müessiri göreceksiniz. Bu mihraba bakacaksınız, bu mihrabı yapan müessiri göreceksiniz. Bir tabloya bakarken o tablonun ustasını da aynı zamanda görürsünüz. Ve bir tabloya ne güzel tablo dediğinizde ne güzel yapmış bunu ustası demek olur, sanatkarı demek olur. Onun için Allah'ın ayetlerine bakarken maşallah deriz. Evet. Niçin? Ustasına gönderme yaparız. Ustasını unutmadığımızı hatırlarız. Kendi kendine olmadı bu deriz. Allah diledi de oldu deriz. Allah ol dedi, Allah istedi, Allah el kattı da oldu deriz. Ve müessiri unutmadığımızın işaretini veririz maşallah demekle. Müessiri var bunun deriz. Kendi kendine olmadı. Bu güzellik ona aittir. Onun için bu dönemde hep öyleydi. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmazlar mı deveye nasıl yaratıldı? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ صُعِدَتْ Böyle devam edip gidiyor. Göğe bakmazlar mı? Nasıl yükseltildi? Yere bakmazlar mı? Nasıl yayıldı? Dağlara bakmazlar mı? Nasıl pekiştirildi? Sabitleşti. Böyle dikkatimizi hep ona çekiyor. Yerlere, göklere çekiyor. Allah yerleri ve gökleri boşuna yaratmamıştır diyor bir başka yerde. Ve hep böyle dikkatimizi varlığa çekiyordu bu dönemde inen ayetler. Bu dönemde inen ayetlerin genel özelliklerinden biri de dediğim gibi hep esere bakıp müessiri görmekle ilgili. Bir başka özelliği yine bu dönemde inen ayetler daima insanları kendi öz benliklerine bakmaya, içlerini okumaya, içlerinde bir geziye çıkmaya davet ediyor. Onun içinde insana bir ayet olarak baktığını beyan ediyordu Kur'an sık sık. وَفِي الْاَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Yeryüzünde gönlü yatışarak iman edecekler için Allah'ın belgeleri vardır. وَفِي أَنْفُسِكُمْ Ve kendi benliğinizde, öz benliğinizde de Allah'ın belgeleri vardır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hala akletmeyecek misiniz? Kendi öz benliğinizdeki Allah'ın ayetlerini keşfetmeyecek misiniz? Kendi iç dünyanızdaki zenginliklerin keşfine çıkmayacak mısınız? Kendi kendinizi bulmayacak mısınız? Kendi kendinizle bütünleşmeyecek misiniz? İç dünyanızın zengin ikliminde geziye çıkmayacak mısınız? İçinizin uçsuz bucaksız ummanlarına dalmayacak mısınız? içinizdeki o 40. odayı keşfetmeyecek misiniz? Bu neyi getirir? Bu kendinizle tanışmayı getirir. Kendinizle tanışırsanız kendinizle barışırsınız. Kendinizle barışırsanız hakikatle barışırsınız. Allah'la tanışır, Allah'la barışırsınız. Kendinizle tanışırsanız o zaman yerinizi bulursunuz. Rolünüzü öğrenirsiniz. Kainat içindeki rolünüzü kabul eder ve ya Rabbi benim için tercih ettiğin rol benim tercihimdir. Benim için tercihini kabul ettim, tasdik ettim ve benim için tayin ettiğim rolü oynayacağım dersiniz. O zaman kendinizden, yani Allah'ın sizi yerleştiği yerden memnun olursunuz. Bu Allah'tan memnun olmak anlamına gelir. Razı olduğunuz bir Allah sizden de razı olacaktır. Razı olmadığınız bir Allah sizden razı olmayacaktır. Allah'tan razı olmanız, Allah'ın sizi yerleştirdiği role razı olmanız anlamına gelir. İşte bütün bunlar hep başa dönecek olursak, kendinizi keşifle başlıyor. İç dünyanızı keşifle başlıyor. 40. odanızı keşifle başlıyor. Bu bütün insan olmanızı da temin edecektir. Yarım insan, çeyrek insan olmaktan kurtaracaktır sizi. Yarım insandan tam iş sadır olmaz, çeyrek insandan tam iş sadır olmaz. Şöyle bakın etrafınıza. Çektiğimiz sıkıntılar siyasette, ekonomide, sosyal alanda, hatta dini alanda, tüm alanlarda çektiğimiz sıkıntılar insan problemidir. İnsan sıkıntısıdır. İnsan problemini ortaya çıkaran en büyük etmen de yarım insan, çeyrek insanlarla iş yapıyor oluşumuzdur. Tam insanlarla iş yapamıyor oluşumuzdur. Onun için problem aslında ta derinlere gidiyor ve bu dönemde Kur'an nazil olan ayetlerine baktığımızda hem insanları enfüsi hem de afaki olarak hem içine hem dışına geliştiriyor, büyütüyor. Hem enfüsi olarak yüreğine doğru insana bir keşif teklif ederken bu dönemdeki nazil olan ayetler hem de dışına doğru ta uzayın derinliklerinden varlığın keşfedebildiği her tür yansımasına varana dek iç ve dış keşiflerle Allah'a daha alameti, bilgisi, irfanı, ayeti, ihsası, iması ile ilme dayalı, bilgiye dayalı bir iman zemini kuruyordu bu dönemde nazil olan ayetler.